Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Sayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Bugün yayının başlığı değişti. O yüzden normalde bunu konuşmayacaktık. Aşağıdan şu periskopun yayını paylaş bölümünü kullanarak insanları çağırır mısınız? Bir anda değişmesinin temel bir gerekçesi var. Gerçekten çok önemli bir gerekçe ve bence üzerinde mutlaka konuşmamızı hak eden bir gerekçe bu. Çünkü normalde dün de duyurmuştum. Biz bugün sabah biraz ekonomi konuşacaktık. Çünkü işte ortaya çıkan enflasyon rakamları dün anlatmaya çalıştım size. İşin maliyet bölümü hala duruyor. Biz tüketimden kaynaklanan bölümünü yaşıyoruz şu anda. Ama maliyet bölümü hala eşek gibi duruyor ortada diye. Fakat bugün sabah normalde işte aynı saat içinde kabaca saat 7 çeyrek geçe 20 geçe arası gazeteleri incelerken çok ilginç bir haber gördüm ve bu haberin bulunduğu yer son derece önemli. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasından bir haber. Haberin oraya konulma gerekçesinin ne olduğunu bilmiyorum ama yapan kişi geçmiş dönemden bugüne kadar haberleriyle aslında ne olup bittiğini çok iyi anlatan Hürriyet gibi ana akım gazetede işte amiral gemisinde falan filan adına ne derseniz deyin o hikayenin içinde önemli bir yer tutan Toygun Atilla gibi çok deneyimli bir polis adliye muhabiri. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında şöyle bir haber var bugün. Tam böyle manşetin yanına Boğaziçi rektörü haberinin yanına konulmuş. Kutu oraya açılmış. Kelepçeye emniyet bile pes dedi. Haberin başlığı. Lütfen dikkatli dinleyin. Keşke bugün sabahın köründe 20 tane gencecik çocuğun peşine düşmek yerine polis kardeşlerim de şu haberi dinleyebilselerdi. Çok isterdim gerçekten. Duyanlar onlara da anlatsınlar çünkü onları ilgilendiriyor bu haber. Toygun Atilla'nın yaptığı bu haber bence tarihi öneme sahip çok dikkatli dinlenilmesi gereken bir haber. Benim açımdan yayının bozulmasının gerekçesi. Yani hakikaten ben hiç düşünmeden sabah yayını değiştirdim bu haberi gördükten sonra. Size de anlatacağım. Haberin içeriğinde anlatılan şey şu. Hani Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan kelepçe vardı hatırlıyor musunuz? Polis şefleri de itiraz etti haberin başlığı. Üniversiteye kelepçe. Lütfen dikkatli dinleyin. Hafızanızın bir yerinde yer alsın bu. Tanıdıklarınız, ailenizden polisler varsa ne olur onlara da okutun ve anlatın. Burada 2 yıl boyunca sürekli olarak Türkiye'de bütün bürokratların dikkat etmesi lazım. Verilen kararların tam da bugün konuşulduğu gibi hukuka uygun olması demek, yarın bir gün eleştirilmeyecek, yarın bir gün başınıza dert açmayacak anlamına gelmez diye hepiniz şahitsiniz, ısrarla söyledim. Bakın bu haber tamamen onu ilgilendiriyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Gösteriler sırasında Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına vurulan o kelepçe üst düzey emniyet mensuplarını da kızdırdı. Kelepçe fotoğrafını görünce Gezi Parkı'nda çevrecilerin çadırlarının yakılmasını hatırladım. Toygun Atilla söylüyor ve hatırlaması boşa değil, çok doğru bu. Tam da onun gibi bir şey çünkü. İstanbul Emniyetinden görüştüğüm üst düzey polis şefleri de Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına vurulan kelepçeyi kabul edilemez olarak değerlendirdi. Anlatımlarına göre göstericilerin kapıya yüklenmesiyle kırılan kapıyı birleştirmek isteyen iki polis memuru yanlarındaki kelepçeyle bunu gerçekleştirmişti. Durumu gören bir emniyet amiri ise kelepçeleri hemen kapıdan çıkarttırmıştı. Hatta o polisleri lazım olunca kelepçe bulamazsınız, şimdi hemen kelepçe bulup kapıyı kilitlemişsiniz diye de azarlamıştı. Dikkat! Görüştüğüm polis şefleri Boğaziçi Üniversitesi kapısına vurulan kelepçe olayının şimdilik işgüzar iki polis memurunun davranışı gibi durduğunu, şimdilik söyleseler de olayın ardında FETÖ benzeri bir provokasyon olduğu konusunda da şerhlerini koymadan edemiyorlar. Buradan da polisin kendi içinde kelepçe olayının ardını incelediğini söylememiz mümkün. Bir daha söyleyeyim mi? Toygun Atilla'nın bu haberi tarihi önemi haiz. Gerçekten çok önemli bir haber. Bakın, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin de öğretim üyelerinin de anlatmaya çalıştıkları şey, içinde hiçbir şekilde şiddet olmayan, üniversitelerine sahip çıkmaya yönelik bir hareket. Sadece bir memnuniyetsizlik anlatan bir hareket. Ama eylemin ne kadar sert karşılandığını çok net görüyoruz hepimiz. Bunun içinde bir şey var denilerek herkesin söylediği şeyi Toygun Atilla polis şefleriyle konuşarak gündeme getirmiş. Yarın bir gün adınız kadar emin olabilirsiniz ki nasıl ki Gezi Parkı'nın girişinde o çadırları yakan ilk grup bunlar FETÖ'cülerdi zaten onlar kışkırttı diye atıldıysa ortaya yarın bu polis memurları da gidecek. Ailenizde, yakınlarınızda, tanıdığınız, bildiğiniz arkadaşınız lütfen söyleyin o polis memurlarına. Çünkü burada iktidar yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Hem de bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyor. Yapılan şeyin her şeyi bırakın üniversitenin manasına aykırı olduğunun farkındalar ve satış şimdiden başlamış durumda. Çok net. Çünkü bunun akılla izah edilebilecek bir durum yok. İki gündür ne konuşuyoruz? Polis şefleri emniyette amir düzeyine yükselmiş insanlar da görüyor bunu. Ya böyle bir salaklık olamaz diyor onlar da baktığı zaman. Böyle bir fotoğraf dünyaya verilemez kardeşim. Ama verildi. Şimdi yapılanın içinde bir koruma refleksi olduğu söyleniyordu biliyorsunuz işin en başından beri. Ama şimdi gelinen nokta bambaşka. Ne diyor burada Toygun Atilla'nın haberinde konuşan polis şefleri? Şimdilik işgüzar iki polis memuru gibi görülse de. Orada o polis memurlarının görüntüleri yok mu? Var. Bizde bile var. Gördük işte basılan fotoğraflarda onu takmaya çalışan iki polis memuru da kabak gibi ortada. Doğru mu? Sadece onlar değil ki diğer polis memurları da görülüyor. Soru bu. Şaziye Ceylan'ın söylediği. Peki bunun devamında? Orada gösteriye müdahale etmek üzere gelen polisler. Yarın bir gün sizinle ilgili nasıl bir karar alınacağı konusunda bir fikriniz var mı? Benim yok. Hele Toygun Atilla'nın haberini okuduktan sonra hiç yok. Bence sizin de olmasın. Çünkü burada önemli olan hikaye şu. Arkadaşlar, iktidar Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine müdahalesinin yanlış olduğunu bal gibi biliyor. Onun için mesela Şamil Tayyar gibi tipler savunabiliyor ancak. Şamil Tayyar kim? Cemaati ilk başından beri sırtında taşımış adamlardan bir tanesi. Ergenekon'un en büyük savunucusu. En büyük savunucusu. Kitaplar yazmış bir adam bu konuyla ilgili. Ergenekon'un ne kadar haklı ne kadar doğru olduğunu, sonra onların tamamının kumpas davası olarak adlandırıldığını kimden duyduk biz? Bir düşünün, hafızanızı bir yoklayın. Bir şeyin hukuki olması ahlaka da uygun olduğu anlamına gelmiyor. Hele bu dönemde asla gelmiyor. Neden biliyor musunuz? Her şey için önce hukuki kılıf oluşturulmaya çalışılıyor. Ama hukuki kılıfın toplum tarafından kabul edilmediği göründüğü anda yalanlar giriyor devreye. Şimdi ben bugün sadece 2-3 cümleyle değinip geçecektim bunu. Gerçekten çünkü çok saçma, çok utanç verici. Bu insanın çoluğu çocuğu var mı bilmiyorum ama onların adına çok üzüldüm ben. Gerçekten onlar arkadaşlarının yüzüne bakmak zorunda. Evli midir, sevgilisi var mıdır bilmiyorum. Ama birileriyle görüşmek zorunda bu insanlar. Rezaletin iğne deliği yaşanıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanan tip diyorum bak altını çizerek. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum olarak atanan tip, yeldir yeldir gezerek kendini anlatmaya çalışıyor. Ama sorun şu, anlatabilecek hiçbir şey yok. Söylediklerinin tamamı saçma. Tamamı saçma ve yalan söylemeye çalışırken çuvallıyor. 2009'da Veys Ateş'e dün konuk oldu. Ben de sonrasında izledim. Başında izleyemedim canlı olarak. Başka bir şeyle uğraşıyordum. Arkada şahane bir kitap görüyorsunuz. Cuma günü size tamamını anlatacağım ama internet sitesine ünsalınlı.com.tr'ye koydum. Ayfer Tunç'un yeni kitabı Osman. Onunla uğraşıyordum. Çok daha sağlıklı bir şey. Sonrasında izledim ama. Mesela diyor ki 2009 yılında ben aktif siyaseti bıraktım. Ama Takvim Gazetesi'nden göstereceğim. Bakın takvimin zeka düzeyine uygun bir yalan bu. Takvim manşetten kullanmış. Ben siyasete CHP'de başladım diyor. Yani o zaman şu mantıktan gidelim. Ya rektör bu adam ya, bunu söyleyen adam rektör. Üstelik yeni rektör değil, üçüncü rektörlüğü hem de Boğaziçi Üniversitesi. O zaman şöyle mi diyeceğiz yani? Türkiye'de tek partili sistemde tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nden başladığı için o zaman bugün herkes CHP'li mi? Böyle mi diyelim yani? Zeka ile bir alakası var mı bunun? Yok. Ama bu adam rektör. Üstelik 2009'da aktif siyaseti bıraktım diyor. 2015 yılında 3 gündür burada paylaştığımız, yayınlarda da koyduğumuz fotoğraf var ortada. 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birinci bölge aday adayı. Ya yüzsüzlük böyle bir şey. Çünkü söyleyecek yalanı yok adamın başka. Nereye sığınacağını şaşırmış durumda. Hukuki bölüm Toygun Atilla'nın yaptığı haber. Bakın yayının başlığı bugün boş yere yıkılmadı. Bambaşka bir şey konuşacaktık biz. Evet, hazırlanması çok zor, çok uzun sürüyor öyle olduğu zaman. Olsun, ben razıyım. Bunun aklınızda kalması lazım. özellikle bu yayını izleyen yakınlarınız, polis yakınlarınız, çoluğunuz, çocuğunuz, arkadaşınız, sevgiliniz, eşiniz, dostunuz varsa ne olur söyleyin. İşin gideceği yeri gösteriyor bu çünkü. Ama işin hukuki boyutu buyken herif şu yalanı çok rahat rahat söyleyip çok rahat söyleyebiliyor. Evet diyor yani 2015'te küçücük bir ya bayıldım mı ne oldu o arada ben bir dilekçe imza attım hatırlıyorum. Aday ol sen o ara. Ne büyük rezalet. Nasıl alkollüyüm? CHP'liyim ya. Nasıl alkollüyüm? Kafa benim 3 milyon. Sen git. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'na başvur. Ya inanılır gibi değil. Nasıl? Halbuki nasıl CHP'liyim yani? Nasıl CHP'liyim, nasıl alkollüyüm? Başvuruyu yap. İnanılır gibi. Sonra bir bak. Ertesi sabah kalktım tabii kafa tuğla gibi. Böyle anlamıyorum, dinleyemiyorum falan dedim. Lan ben ne yaptım, ne içirdiniz lan bana dedim. Böyle arkadaşlar falan var. Dediler ki oğlum çok coştun gece sen. Ne yaptın lan böyle vitrin camlarına mı işedin falan derken. Yok davette sabah gittin adaylık başvurusu yaptın. AKP'den birinci bölge milletvekili aday adaysın dediler. Nasıl utan? Abi bırakmışım çünkü. 2009'da ben bıraktım o işleri. Tövbe ettim. Öyledir çünkü eski usulde. Tuğlanın üstüne çıktım. 40 tas su dökündüm. Tuğla eriyene kadar tövbekar oldum. Durduk yerde ben yine başla siyasete. Utanmadan bu yalanı söylüyor. Ve diyor ki ya o çok yani bir ara oldu öyle bir şey diyor. Oldu geçti ama yok diyor. Bıraktım diyor ya. Azaltarak bırak, direkt bıraktım diyor. Yani paketiyle bıraktım diyor. Ve bunu söyleyen adam bakıyor ki yanlayabilecek bir yer yok. Heavy metal'den, hard rock'tan falan bahsetmeye başlıyor. Metallica dinlerim ben diyor. Buna verilecek yanıt şu. Bana ne? Bana ne senin ne dinlediğinden? Rektör içeride yani sen orada bir konser organizasyonu için gitmiyorsun ki. Çocukların karşısına çıktıktan sonra yani hep beraber Metallica arkadaşlar burada öyle konserler yapacağız ki Boğaziçi'nin şu alan var ya yıkılacak. Senden beklenti bu değil ki. Rektörsün sen. Azıcık ağırlığın olsun. Olabilirse sende yok çünkü o ağırlık. Ve bu yetmiyor. Yani orada programda söylediği yetmiyor. Adam yeldir yeldir geziyor. Çünkü tek çıkarı var. Ulan yırtarsak buradan yırtacağız. Niye? Şöyle düşünüyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hard rock ve heavy metal dinleyen çocuklar organize olacak. Ve öğretim elemanlarıyla o kapısına kelepçe takılan akademik yerleşkenin kampüsün önünde onlar daha büyük bir gösteri organize edecekler. Diyecekler ki rektörümüzü geri verin. Rektörümüzü geri verin. Herkes böyle çıkacak ortaya. Ciddi söylüyorum. Adamın tek tutarı bu. Saçmaladıkça saçmalıyor. Doyamıyor artık. Çünkü altı boş. Telmaşa ya. Anlatabileceği hiçbir şey yok. Birine söyleyebileceği tek cümlesi yok. İntihalin babasını yapmış. Adam diyor ki bizim zamanımızda işte bir takım sunuşlarda özellikle tırnak kullanılmazdı. Ya senin yalanını yiyeyim. Senin zamanın dediğin ne? 1914'te mi akademisyen oldun sen? Ne zaman oldu bu ya? Türk Dil Kurumu öncesi mi? 30'lardan önce mi başladın sen akademisyenliğe? Nasıl büyük bir yalandır bu? Her yeri ayrı tutturamıyorsun. O da tutturamadığının farkında. Ama bir şekilde toparlamak zorunda. Nasıl anlatacaksın bunu kardeşim? Anlat diyorlar. Bak işin asıl boktan tarafı şu. Ya senin anlattığın hikaye. Yani hard rockçılar, heavy metalciler. Bunlar sevilen insanlar değil ki senin takla atmaya çalıştığın iktidar tarafından. Keşke siyasete başladığın yerde kalsaydın. Hatta ikinci Liberal Demokrat Parti'den yürümüş bir ara. E kalsaydın ya orada işte. Anlattığın insanların bugünün iktidarla bir alakası yok. Onlar tukaka, sevilmiyorlar, nefret ediliyorlar. O çocukların tamamı aşağılanıyor. Ve senin kafan hiç çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. Attığın yalanın nereye gideceğini düşünmüyorsun. Karşında seni dinlemeye hazır bir medya ordusu var. Yalaka grup çünkü onlar onun için oturtulmuş. Ve sen anlatamıyorsun derdini. Hürriyet gazetesine birinci sayfasına bugün bu konu oturmuş. Tepki şaşırtmadı ikna ederim. Hürriyet nal kadar haber yapmış. Na bu kadar. Manşet haberi. Rektörle Nuran Çakmakçı konuşmuş. Atanma şekliniz normal mi sorusu. Bakın verdiği cevap. Kayyum rektör denilerek algı operasyonu yapılır. Allah Allah. Siyasete CHP'de mi başlamıştınız? Evet CHP tak. Kesin kılıçlar bu. Rektör atama sistemi herkes için aynı. Bizdeki karar mekanizması aşağı yukarı dünyadakine benzer. Aşağı yukarı dünyadakine mi benzer? Efendim? Bir daha düşünsek mi? Hat yalan ne olacak? Nasılsa sana soran yok. Hangi ülkelere benzer bizimki mesela? Hadi konuşalım. Nereden biliyorum biliyor musun? Yüksek Öğretim Kurulu ile ilgili zamanında, hani bugün işin saçma boyutundayız diye biz. YÖK'ü protesto ederek, üniversite öğrenciliğimde ben YÖK'ü protesto eden gruptaydım. Bugün kendini sosyal demokrat olarak adlandıran partiler YÖK'ü savunuyor. İş artık böyle saçma sapan bir yere geldi ama dünyadaki örnekleri tartışılırken meclis de bununla ilgili bir araştırma yaptı. Bu söylemin yalan olduğu ortada zaten. Salla ne olacak ya? Karşısından o soru gelmiyor çünkü. Hangisi ya? Hangi ülkeler? Hoca bir anlatsana demiyor röportajı yapan. Bir anlat hangi ülkelerde var mesela? Üniversite senatoları, akademik camia dünyada nasıl uygulanıyor? Nasıl kullanıyor? Mesela çağdaş ülkelerde özellikle üniversitenin doğduğu yerler olarak adlandırılan ülkelerde İngiltere'de, İtalya'da nasıl bu örnekler? Hadi konuşalım. Almanya nasıl uyguluyor bunu? O kadar rahat yalan söylüyor ki ona rağmen beceremiyor. Bak soru o kadar güzel ki yani soru resmen hani Iniesta'nın attığı top bu ya. Adam bırakmasa futbolu bu pası ancak Iniesta atar. Yemin ediyorum defansın arkasına ip gibi süzülerek 6 kişinin arasından giden top sadece dokunmak kalır. Sorun siyasi geçmişiniz mi? Gerçekten muhteşem. Siyasi geçmişim malzeme olarak kullanılıyor. Sadece AK Parti ile geçmişim yok ki. Liberal Demokrat Parti'nin gençlik teşkilatı kuruculuğu ve başkanlığını yapmışım. Eski CHP'li Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer'in danışmanıydım. Ali Dinçer'in mi? Yayınları izleyenler bileceklerdir bunu. Rahmetli Ali Dinçer Ankara'ya acayip hizmet vermiş insanlardan bir tanesi. Acayip ama öyle böyle değil yani. Ankara'nın bir kültür başkenti olması için çok uğraşmış, büyük kitap fuarları düzenlemiş. Burada Halk Ekmek gibi bir organizasyonun başlatılması, hani bugün konuşuluyor ya o organizasyonun başlatılması. Çok fazla eseri var Ankara'da. Nurlar içinde yatsın. Ama bu anlattım 40 sene önceydi. Rektörün kaç doğumlu olduğunu bilen var mı içinizde? Kaç yaşında olduğunu? Bir konuşalım mı? Lütfen. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun kaç yaşında olduğunu bilen var mı içinizde? Bir düşünün. Bir düşünün lütfen. Nasıl bir danışmanlık yaptığını. Bulalım yani söylüyorsun. Çünkü karşında bak karşında duran adam sana kadın fark etmez. O soruları sormayacak. Sormamak üzere yollanmış zaten. Sormamak üzere yollanmış. 1970 doğumlu mu kendisi? İlginç. Yani aynı yaştayız biz. Öyle mi? Yani benim Ali Dinçer'i hatırlamam çok saygıdeğer bir vesileyle Ankara'nın gördüğü en büyük kitap fuarlarından birini düzenlemesi beni 10 yaşında, 9-10 yaşında bir çocuğu Aziz Nesin'le, Rıfat Ilgaz'la tanıştırması. Ama arkadaşın çok acayip bir şeyi var ya. Çok acayip bir durumu var. Demek ki aynı yaşlarda Ali Dinçer'e danışmanlık yapıyormuş kendisi. İlginç. Çocuk haklarına ilişkin herhalde. Salla önemli değil. Karşında zaten nereden vurursan gol bir tip var. O açmış önünü. İstediğin kadar yürü oradan ya. Devam et. Öğrenciler size neden kızgın? Bak sorunun güzelliğine bak ya. Yani hakikaten ben sabah bunu gördüm. Ya ben şu manşeti kendi manşetimi yıkmayayım da ne yapayım? Allah aşkına siz söyleyin. Hak etmiyormuş. Adam için böyle bir zemin hazırlanıyor. Öğrenciler size neden kızdın? Bilmiyorum. Öğrenciler yaşları gereği protestoları seviyor. Sorun görmüyorum. Sorun görmüyorsan geçsen öğrencilerin önüne. Geç. Geç öğrencilerin önüne. Polisle öğrencilerin arasına çık. Geçen hafta aşağılamalara doyamadığınız Çapsız Takvim gazetesinin Baylok'un sahibi diye fotoğrafıyla basarak rezil etmeye çalıştı ama arkasında akademisyenlerin taş gibi durabildiği Ahmet Acar'ı kaybettik biz, ODTÜ'nün eski rektörünü. Öğrencileri hala öyle hatırlıyor onu. Polisi kampüse sokmayan insan, bu sorun kampüsün sorunudur, sen karışamazsın diyen insan. Yapsana. Çocuk yaşta Ali Dinçer'e danışman olmuşsun, bu kadarını düşünüyorsundur herhalde değil mi? Bunu bir sorun olarak görmüyorsun. Çık o zaman. Polisle öğrencilerin arasına gir. De ki öğrencilerime karışamazsınız. Protesto haklarıdır onların. Hak ettikleri her şeyi yapabilirler, yapsınlar. He? Olmaz. Ama karşındaki de sormuyor bunu. Hazır çünkü. 60 Iniesta topu defansın arkasına 6 kişinin arasından ip gibi sana sadece soldan kaçıp dokunmak kalıyor. Yürü oradan. Bak diyor ki belki de tepkilerin böyle olmasının nedeni hafta sonu evde kalan insanların sosyal medyayla fazla zaman geçirmesidir. Beni tanıyınca anlayacaklar. Hadi canım. O diyorsun yani. Tanısanız seversiniz diyorsun yani. Tanışma yolumuz çok iyi olmadı. Hani eski bir Türk filmi repliğiyle buna şöyle demek mümkün. Keşke sizinle başka bir ortamda tanışsaydık. Yani rektör olarak değil de derdinizi başka türlü anlatsaydınız. Bir akademisyen olarak biz deseydik ki hard rock dinleyen, heavy metalci bir akademisyen var ya Türkiye'de. Bu krizi nasıl bitireceksiniz? Öyle ya, şimdi 3-0 oldu. Artık bundan sonrasında top çevireceğiz. Yani 90 dakikayı tamamlamak amaç. Topu bundan sonra defans arkasına yollamanın, ip gibi sallamanın, Iniesta'yı çok kullanmanın gereği yok. Onu kenara alıp dinlendirebiliriz artık. Bundan sonra sağlı sollu ortalarla topu şişireceğiz. Birinin kafasına çarpar, dördüncü olursa ne ala ala, olmazsa salla. Tepkileri bekliyordum. Herkesle konuşacağım. Ben şeffafım. O dediğin deniz anası senin. Öyle olmuyor. Kendimi anlatınca ikna olacaklarını düşünüyorum. Görüşmelere dekanlarla, bölüm başkanlarıyla başlayacağım. Sonra hoca ve öğrencilerle konuşacağım. Çocuklar bu arada ölmezse, kalırsa birkaç tanesi, konuşursun. İstersen birkaç tane numune ayır ama. Çünkü böyle giderse kırılacak çocuklar. İstanbul Valiliği bugün bir duyuru yapıyor sabah saatlerinde. Diyor ki İstanbul'un tam doğu bölümünde tesadüf ya. Yapılacak bütün gösteriler yasaklanmıştır. Sebep? Bak adam diyor ki öğrenciler yaşları gereği protestoları seviyor, ben sorun görmüyorum. Valiyle konuşsana, arasana vali. Harbi söylüyorum. Ara, sen koskoca rektörsün. Rektörsün kardeşim, rektörlük öyle bir şey. Sen anlamıyorsun. Yani görev adamı olarak oraya oturtulduğun için bilmiyorsun haklı olarak da rektörlük öyle bir şey. Mesela sen aradığın zaman vali telefonunu açar. Ve de ki ona, ya vali bey yapmayalım ya çocuklara böyle. Ya bağıracaklar, bir sevmediler ama ben kendimi anlatacağım. Burada anlattığını onlara anlat. Hadi. Sonra üfürme bölümü. Rektör Bulu kendini işte böyle anlattı. Yamaç paraşütüyle uçarım, iyi bisiklet yarışçısıyım. Yani işte o bundan sonra Boğaziçi'nden nasipse oradan Ali Baba'nın oradan uçacağız hep beraber. Yani onu planlıyorum. Bisiklete de bakacağız. Boğaz'a kadar oradan ineriz. Boyum kısa ama iyi basket oynar ve iyi üçlük atarım. Güzel. Model uçakta şampiyonluğum var. Dünyanın ikinciliğim var. Maşallah. Rock ve metal dinlerim. Metallica ve Guns N' Roses severim. Diyorsun. Bütün bunların rektör olmakla ne alakası var? Ne alakası var? Niye anlatıyorsun ki bunu bize? Çünkü sen de biliyorsun ki altını dolduramayacağın bir hikayenin peşindesin şu anda. Yok öyle bir hikaye ortada. Akademik camianın seni sırtlayarak oraya oturttuğu bir durum olmadığı için kendi elinle bir hikaye yazmaya çalışıyorsun şu anda. Ama bu hikayenin tamamı yalan. Tamamı yalan. Bir insanın dinlediği müzik türü, hayata bakış tarzı. Eğer böyleyse o zaman diğer üniversitelerin rektörlerini değiştirelim. Vallahi. Mesela sürekli olarak kadınları aşağılayan rektörler var. Çıksan ortaya. Desene. Ya bu öküz ya. Bunu alalım görevden diye. Hadi. Yapsana. Yapamazsın ki, senin derdin o değil. Çünkü sen büyük bir yalan organizasyonunun içinde bir parçasın. Bir yere oturmaya çalışıyorsun şu anda. O yapbozun eksik parçası gibi davranmaya çalışıyorsun ama seninle alakası yok yapbozun. Bak burada Toygun Atilla'nın haberine geri dönmek lazım. Yapbozun nasıl tamamlanacağına, eksik parçanın ne olacağına seni doğruya oturtan güç karar verecek. Ve yarın bir gün senden vazgeçilecekse eğer yine senin ruhunu duymayacak. Sana ihtiyaç olduğunu hissettiğin andaki gibi senin haberin olmayacak. Altından sandalyen çekilecek, başka biri oturtulacak. İnanmıyor musun buna? Başbakanlarda bile böyle oldu Türkiye'de. Gerçekten. Ahmet Davutoğlu kendini çok güçlü zannediyordu. Dün sabah burada konuştuk. AKP'nin aldığı en yüksek oyu aldı seçimle. Sev ya da sevme. Ama böyle gerçek. Cart diye çektiler altından sandalyeyi. Üstelik kendisinin boşandığı toplantının, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o kurultayının içine Binan Yıldırım gelirken başbakan olacağı belliydi. Ona da gösterdi Erdoğan. Bak yerine bu geliyor, sen gidiyorsun diye. Kürsüden gözyaşları içinde ağlayarak bunu ben tercih etmedim demek zorunda kaldı. Değişti mi sonu? Değişmedi. Çünkü hep söylüyoruz ya, bir kişidir önemli olan. Kalanları herkes harcanabilir. Hiçbir önemi yok. Ama burada herkesin attığı adıma dikkat etmesi lazım. Burada bu kadar şişiren insan şu gerçeği unutmamızı bekliyor bizden. Siz heavy metalcileri, hard rockçıları sevmezsiniz ki. Şuurlu nesilden kastınız, dinini ve kinini unutmayan nesilden kastınız onlar değil. Defalarca söylendi bu. E şimdi ne oldu da döndünüz? Çünkü ihtiyacınız bu. İşte bu yanar döner tavır artık her yerden görünüyor. Hukuki zemini oluşturmak. Mesela Mahir Ünal'ın ekranlara çıkarak yeldir yeldir anlatmaya çalıştığı hukuken bir sıkıntı var mı yok. Geçmişte defalarca kendisinin de üstelik bir hukukçu olarak bildiği gibi bir şeyin hukuki olması demek toplum nezdinde tam kabul edildiği anlamına ya da ahlaki olduğu anlamına gelmez. Her zaman böyledir bu. Ama bu mutlaka topluma yerleştirilmesi gereken yapbozdaki eksik parça gibi davranılıyor. Neden? E toplumun bir yandan aşağılanan değerleri var, insanların benimsedikleri var. Onlar hakarete uğruyor sürekli ama işe yarayacağı zaman tak diye kullanılıyor. Uygun medya da var, hazır zaten. Soruların güzelliğine baksana, sorun siyasi geçmişiniz mi diye soru var. 10 numara soru. Bundan sonra geriye bir tek şey kaldı. Bir tek şey, insanları ikna etmek. Edebilir misiniz? Vallahi de billahi de edemezsiniz. Bak ciddi söylüyorum edemezsiniz. Niye? Bunların tamamı yalan çünkü. Tutabilecek bir tek dal yok ortada. Bir tek dal yok. Bu saatten sonra yapacağınız, hani orada ısrar edip devam edebilir misiniz? İktidar gücü sizde. İktidar gücü sizde, çoğunluğunuza güveniyorsunuz. Ama bunun altı dolu mu derseniz, ve emin olun, hani iktidarlar gelir, iktidarlar gider hep konuşuyoruz ya, demokrasi böyle bir şey zaten. Adalet ve Kalkınma Partisi partilerden bir tane parti, Tayyip Erdoğan siyasilerden bir siyasi. Hiçbirinin ekstra bir gücü, değişikliği falan filan yok. Gelirler ve giderler. Böyle olur. Çok partili siyasal yaşamımız 70 senedir böyle bizim. Bundan sonra da böyle olacak. Ve emin olun onların gidişlerinden sonra bu insanların artık tutunacağı hiçbir dal kalmayacak. Şu anda sadece ellerindeki alçak medya gücünü kullanarak, troll gücünü kullanarak, ellerindeki baskı unsurlarının tamamını kullanarak güçlü gibi görünmeye çalışıyorlar. Ama o baskı unsurları unutmasınlar ki bugün Toygun Atilla'nın yaptığı haber herkesin kulağına küpe olmalı. Biz geçmişte örneklerini yaşadık ve maalesef görülüyor ki yarın da bu örnekler yaşanmaya devam edecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim siyasi görüşlerimiz falan farklı. O kadar farklı ki bazılarının yok. Daha farklı olamaz herhalde. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, engeller, engelsizlikler, inançlar, inançsızlıklar hepsi farklı. Ama hiçbirinin bir önemi yok. Bizim siyasi görüşümüz yok mu? Var, her birimizin var. Ama burada konuştuğumuz kendi siyaset anlayışımız değil, ülkenin siyaset anlayışı olmak zorunda. Çünkü bizim bir tane derdimiz var. Ben bir gazeteciyim. Derdimi anlatırken taraf tutamam. Sadece aktarmak zorundayım. Ama gerçeği gösteremezsem, birlikte gerçeği aramak zorunda değilsek eğer size göre, o zaman burada olmanızın bir manası yok. Ama gerçeği arayacaksak, bulduğumuzda ne çıktıysa dosdoğru paylaşmak zorundayız. Yarısını saklayıp öbür tarafını yanlayarak falan yaşayamayız. O zaman konuşacağız kardeşim. Korkmayacağız birbirimizden. Küfretmeyeceğiz, hakaret etmeyeceğiz, tehdit etmeyeceğiz ama konuşacağız. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Ayırmaya çalışan kimse o kazanacak. Direnmek mümkün. Biz yaparız burada. 5 senedir yapıyoruz. 5,5 senedir yapıyoruz. Yine yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Ve aklımızın hiçbir köşesinden çıkartmayalım ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 1 saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftanın ortasındayız daha. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya, orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.